Çok muhterem kardeşlerimiz, sohbetimizin bereketli olması için 3 İhlas 1 Fatiha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, mübarek, mücella, musaffa, pâk ruhu tayyibelerine, Ehl-i Beyt'in, Eshâb-ı Kirâm'ın, Enbiyâ-i Zâmımız, Sâdât-ı Kerâm Hazretlerinin, şehitlerimizin, geçmişin ruhu şeriflerine, dinimizin, vatanımızın, milletimizin, bütün İslam dünyasının selametine, iptilalardan, hastalıklardan, musibetlerden muhafazası için bir Fatiha-i Şerif, 3 İhlas. Muhterem kıymetli kardeşlerimiz, bugünkü sohbetimiz Fetih Suresi'nin 29. ayeti üzerine. Yani Efendimizle kalbi beraberliği temin etmiş olanların burada birkaç vasfı zikrediliyor. Bizler bu vasfı zikredip kendi halimizi bir mizan edelim inşallah. Cenab-ı Hak Muhammedur Resulullah buyuruyor. Muhammed Allah'ın resulüdür. Yani bu bize en büyük bir nimet. Cenab-ı Hak lekat mennallah buyuruyor. Şundan en büyük nimet, biz peygamberimizi kendimiz seçmedik. Cenab-ı Hak 124 bin küsur peygamber arasında en yüce peygamberi meccanen o peygamber ümmet olduk. Bu Cenab-ı Hakk'ın bize çok büyük bir lütfu. İnsanı kulluğun zirvesine çıkararak Allah'a vasıl edecek en büyük rehber ve üsviya seni örnek şahsı, örnek karakter Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu ayette Resulullah Efendimizle beraber olanların vasıfları, bizde yani bu vasıflar ne kadar var? Yani biz Allah Resulü'nün karakter ve şahsiyetinden bizde ne kadar bir hissiyat var? Fakat tabii bu çok büyük bir nimet Efendimize ümmet olmanın. Cenab-ı Hakk'ın çok büyük bir nimeti. Cenab-ı Hak sümmelet önü yömizin anin nayim o gün verdiğimiz nimetlerden sorulacaksınız buyuruyor. İşte Eshâb-ı Kirâm bu nimetin bedelini ödemek için Allah'ın verdiği bu nimetin taşıdılar. Çin'e, Semerkant'a, Kayrevan'a, Afrika'ya insan olan her yere bu İslam nimetini taşımaya gayret ettiler. Memleketlerinden çıkarken de, Medine-i Münevvere'den ayrılırken de gittiğim yer, ayağım bastı son nokta benim kabrim olsun. Bu şekilde bir fedakarlık. Çünkü sevgi, muhabbet bir fedakarlık ister. Demek ki şunu düşünmemiz lazım. Bütün dünyevi nimetler bizim olsa, fakat Allah'ı tanımamış olsaydık bunun bizim için ne kıymeti olabilirdi? Zira bu dünyadaki ömrümüz muhakkat, dünya fani, ahiret ise ebedi. Burada bir misal vermek arzu ederim. Çok büyük serveti olanlar, yani trilyonlar, trilyon, trilyonlar bulunan bir kimse, yolda giderken çok ufak bir para düşürse, ya da çok ufak bir imkanı, zerre bir imkanı kaybetse, acaba üzülür mü? Yani o nimetler karşısında, o serveti karşısında kaybetti, o küçücük zerre kadar şey kadar bir üzülür mü? Muhakkak hayır. İşte bizim de o durumda olmamız lazım ki ümmet-i Muhammed olmanın lezzeti, şevki, o büyük ihsan, ikram karşısında dünyevi olan bir takım problemler, metceziller vesaire, ufak ve hastalıklar gelen bir takım problemler, bunların bir değeri olmaması. İşte Eshâb-ı Kirâm bu şekildeydi. Onun için zengini vardı, fakiri vardı, sağlığı vardı, hastası vardı. Fakat hiçbirinin bir derdi yoktu. Tek derdi Allah Resulü'nün halinden hal alabilmek. El-mer'u men ehabbe ki sevdiğiyle beraberdir. Resulullah Efendimizin dünyadaki beraberliğin ahiretteki de devamıydı. Efendim uzakta olsun, yakında olsun daima Efendimizin haliyle öyle bir şevk ve lezzet içinde kalırlardı ki. Mesela Resulullah Efendimiz Yemen tarafına döndü. Ben dedi Yemen'den gelen nefesi Rahmani'yi duyuyorum buyurdu. Demek ki biz burada şunu da bir düşünmemiz lazım. Bizde nefesi Rahmani ne kadar var? Ne kadar bizde bir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz muhabbetinden, halinden, kalinden bir sirayet var? Yani ben Allah Resulü seviyorum. Demek ki iş bitmiyor. Yani gerçek manada seven birine sevdiğinin hususiyetleri sirayet eder. Kazı İyaz Hazretleri, bunun Şifa-ı Şerif'te meşhur bir eseri vardır. Osmanlı camilerinde 3 kitap tebürken daima okutuldu. Bunlar üçüne de şerif sıfatı verildi. Bunlardan biri Buhari'ydi. Onu Buhari-i Şerif dendi. Biri Mesnevi'ydi, Mesnevi-i Şerif dendi. Bir de Şifa-i Şerif'te Kazı İyaz'ın, Onu Şifa-i Şerif'tendi. Kazı İyaz Hazretleri şöyle der: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevmenin, ona muhabbet beslemenin gereklerinden biri de onun sünnetine sarılmak. Tebliğ etmiş olduğu dini muhafaza etmek, yaşamak ve yaşatmak ve ona olan saldırıları bertaraf etmek, onun uğrunda gerekiyorsa malını ve canını feda etmek. Efendim ayetin başı 29. ayetin başı Muhammedur Resulullah, Muhammed Allah'ın resulüdür. Yani esas tahsil Efendimizi yakından tanıyabilmektir. Onu okuyabilmektir. Onun haliyle halini bilmektir. Zihindeki bulunan kültürün kalbe aksetmesi ve kalpte hazmedilmesi. Sahabi bunun derdindeydi. En çok Eshâb-ı Kirâm'ı sevindiren hadis-i şerîf, اَلْمَرْءُ مَا مَنْ اَحَبَّ ki sevdiğiyle beraberdir hadis-i şerîfi. Bu dünyadaki o beraber lezzetini tattılar. Bu lezzetin ahirette de devamı için Allah Rasûlü'nün an an izini takip ettiler. İnsan gönül verdiğine meftun olur, hayran olur. Muhabbet akışı neticesinde sevilenin her hali sevilene sirayet eder. Bu sebeple Efendimiz sevdiğimiz ölçüde onun üsve-i hasene örnek şahsi, örnek karakterinden güzel ahlak, hal ve ahvali, his ve duygularımızı davranışlarımıza aksettirmek zaruri olmuş oluyor. Sahabi onu tanıdı, onu okudu, ona muhabbet duydu. Netice bir faziletler medeniyeti inşa etti. İslam fıkıh metodolojisinin meşhur simalarından İmam Karafi şöyle der: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin başka hiçbir mucizesi olmasaydı, onun eshab-ı kiramın yetiştirmesi, yani tabir caizse yarı vahşi insanlardan zirve medeni insanlar çıkarması, onun peygamberinin en büyük deliline kâfidir. Ondan sonra gelen ayette dinin muhafazası, imanın muhafazası, imandan bir taviz verilmemesi ve lezine me eşitta alel küffar, yani beraberinde bulunanlar Resulullah Efendimiz beraber ister asr-ı saadette ister kıyamete kadar kalben onun yanında bulunanların vasfı dinin İslam'ı koruması, kâfirlere karşı bir taviz vermemesi, onlara karşı İslam'ı yaşamak ve İslam'ı yaşatmak, İslam'dan bir taviz vermemek. Yani hiçbir hayatın hiçbir safhasında gayrimüslimlere benzemeyecek. Benzerse ne olur? Benzerse İslam'dan fedakarlık başlar. Bu da Allah korusun imanı çökertir. Cenab-ı Hak bize her namazın her rekatında Fatiha'yı okuyoruz. Orada gayril mağdubi aleyhim veleddalin diyoruz. Yani dalalette olanlara benzememek. Kimlere benzemek? En'amte aleyhim, peygamberler, sıddıklar, dinde sadakat gösteren, taviz vermeyenler, şehitler, fedakarlar ve ihlas sahipleri. Cenab-ı bunlardan olmamızı ve bunun gücüyle de gayr-ı mağdûbi aleyhim veleddâlin, dalalettekilerden uzak olmak, İslami taviz vermemek. Bu, Rasûlullah Efendimiz ibadette bile buna itina göstermesi, 10 Muharrem'in o gün Yahudiler oruç tuttuğu için bir gün evvelinden bir gün sonrasından da oruç tuttururdu. Mesela oruçta yine Yahudiler yıldızlar çıktığı zaman iftar açarlardı. Resulullah Efendimiz iftarda acele edin buyuruyor. Yani güneş batmasıyla iftarınızı açın buyuruyor. Yine Yahudilerde sahur yoktu. Yine Efendimiz aman dedi sahura kalkın. Hiç yoksa bir az bir şey bir su için buyurdu. Velhasıl ezanda öyle oldu. Yani onlara, Yahudilere benzememek, boru çalmamak veyahut da çan çalmamak için bekletildi. Enel bir ilham geldi. O ilham neticesinde ezan-ı şerif tescil edilmiş oldu. Yine buyuruyor, tabii farz oruçlar hariç, üzerine farz olan orucun dışında cumartesi günü bile oruç tutmayın buyuruyor. Yani benzememek için. Yani bu kadar, yani dini şeyde bile bir benzememe durumunu Rasûlullah Efendimiz arzu ediyor ki, din kıyamete kadar o lezzetiyle, o teravetiyle, o güzelliğiyle devam etsin. Yine bir ayrı bir misal, mesela Hudeybiye'de Hazreti Osman radıyallahu anh, akrabaları vardı Mekke'de, elçi olarak gönderildi. Onun akrabaları dedi, sen dedi, tavaf yapabilirsin dedi. Fakat Muhammed'i istemeyiz dediler. O da dedi ki, ben de Rasûlullah'ın bulunmadığı bir ibadette bile ben yokum dedi. Tavaf etmeden döndü. Ve demek ki sadakat, yani bizden din, İslam sadakat istiyor. Yine Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'de tavizsiz bir iman yaşamak, Bunu Firavun'un sihirbazlarını bildiriyor. Sihirbazlar İslam'a girdi. Firavun'un tehditlerine karşı büyük bir tavır koydular. Rabbena ifr aleyna sabren ve tevaffena müslimin dediler. Yani Rabbimize bol bol sabır yağdır, sabır ver. Canımızı Müslüman olarak al, biz bir taviz vermeyelim dediler. Zalim Eshab-ül Uhdud'un hendeklere atıldığı, yakıldığı Müslümanları Cenab-ı Hak bildiriyor. Onlar nasıl bir direndi? Habib-i Neccâr bin Nûr tevhidi korumak için taşlanmaya razı oldu. Muhacir ve Ensar'ın fedakârını bildiriyor. İlk İseviler bu Roma'da sirklere atıldılar. Aslanların dişleri arasında imanlarını korudular. Velhâsıl bizden böyle bir iman arzu ediliyor. Yine Rasûlullah Efendimiz buyuruyor, kim bir kavmi severse Allah Teâlâ onların arasında haşreder. Hafazan Allah. Yine bir kavmi benzeyen onlardandır buyuruyor. Yine buyuruyor Efendimiz, Müslümanlar, müşriklerin yaktıkları ateşler birbirini görmemeli. Birbirine ihtilat olmamalı. Birbirinden uzakta konaklamaları. Müslümanlar küfür diyarından, eğer orada İslam yaşayamıyorlarsa, bir tebliğ yapamıyorlarsa hicret etmeli. Yine diğer bir hadis, hep bunlar şiddetli hadisler, müşriklerin ateşiyle aydınlanmayın buyuruluyor. Velhâsıl işte biz Müslümanlar asırlar boyu İslam'ı temsil ettik. Dünyada temsil ettik. Birçok ilmi keşiflerde bulunduk. Hatta Avrupa yani Rönesans, o Bağdat medeniyetinden, Endülüs medeniyetinden bir takım faydalar sağladı kendisine. Yine Cenâb-ı Hak, ey iman, Yahudileri, Hristiyanları dost edinmeyin. Bu da bir mucize ayet. Çünkü daima Yahudiler, İsa aleyhisselâm'ı kabul etmez, hatta onu itham ederler. Kötü bir şeyle Meryem Vâlidemiz. Onlar birbirine dost durumda. Hatta bugün baktığımız dünyaya, onlar birbirine dost durumda. Yine bu bir mucize. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruluyor. Bir kere hasta bir şahsın ziyaretine gitmiştim buyuruyor. Ölüme yaklaşmıştı hasta. Haline teveccüh ettiğimde gördüm ki kalbi şiddetli karanlıklar içinde. Her ne kadar karanlığın kalkması için teveccüh etsem de, dua etsem de hiç kalkmadı. Bu karanlığı küfür ehlinden yani sıraten menfi hallerden kaynaklandığını anladım. Bu sıkıntıların menşe küfür ehli dost edinmiş olmasındandır. En nihayet diyor vefat etti diyor. Baktım diyor yere diyor ben diyor bunun cenaze namazını kılayım dedim diyor. İnşallah Cenab-ı Hak bu yaptığı günahların ateşinden sonra inşallah Cenab-ı Hak kurtarır kendisini diye dua ettim diyor. Gazali Hazretleri bu zihni beraberlik zaman için kalbi beraberliği getirir. O da imanı çökertir. Yine Cenab-ı Hak Tahrim Suresi'nde iki peygamber hanımını bildiriyor. Yani Nuh aleyhisselam ikinci arasıyla Lut aleyhisselamın karısını bunlar fasıklarla beraber olduğu için. Onlarla zihni beraberlik, zamanla kalbi beraberliğinde Cenab-ı Hak ikisinin de cehennemlik olduğunu bildiriyor. Demek ki bir Müslüman dinini, imanını koruması için Cenab-ı Hak en büyük nimeti İslam nimetini verdi. En büyük peygamberi ihsan etti. Demek ki bunun daima şükrü içinde olacağız, gayretinde olacağız ve koruyacağız. Cenab-ı Hakk'ın daima Tebbet suresini hatırlayacağız. Efendimiz amcasına indi. Bir lanet bildiriyor, iki elleri kurusun buyuruyor. Demek ki burada iman, layıkına muhabbet, müstahakkına nefret. Allah ve Resulü muhabbet, Allah ve Resulüne karşı olanlardan da onlarla uzakta bulunmak. Yine ayrı bir şey, Resulullah Efendimiz sevgisini gösteren Sa'd bin Rebi vardı. Bu çok cömert bir kişiydi. Bunu Abdurrahman bin Avf'la Resulullah'ın kardeş eyledi. Uhud Harbi'nde Resulullah Efendimiz Sa'd'ı arattırdı. Sa'd neredesin dedi. Sa'd'dan hiçbir ses çıkmadı. Sonra bir münadi birkaç sefer bağırdı, yine ses çıkmadı. Sa'd neredesin diye. En nihayet bir münadi Sa'd dedi, senin Resulullah soruyor, sen neredesin dedi. Kısık, cılız bir ses, ben buradayım dedi. Rabi diyor, gittim diyor, yüzü diyor, kılıç darbelerinden bir kalbura dönmüş, kan revan içindeydi diyor. Ona dedim ki, Allah Resulü seni sordu, nasılsın Sa'd dedim. Dedi ki, sizler dedi, gözlerinizin kirpiklerini kıpırdayıncaya kadar gücünüz olup da Allah Resulü'nü eğer müdafaa edemezseniz, bu dini yaşayıp yaşatamazsınız, bunun hesabını veremezsiniz dedi ve son nefesini verdi. Yani bu Sâd'ın bütün ümmet-i Muhammed'e olan bir vasiyetiydi. Yine diğer hadis-i şerifler, bunlarla bu İslam düşmanlarıyla yahut da İslam'a uzak kimselerle, gayrimüslimle olan münasebete Rasûlullah Efendimiz bildiriyor. Kendine ait, Allah'ın bana ne bir facirin, ne de bir fâsıkın, bana bir yardımını nasip etme. Çünkü ben, bana vahyettiğin Kur'an için şunu bulmaktayım ki, Allah ve ahiret gününe inanan bir toplumun babaları, oğulları, kardeşleri ya da akrabaları da olsa, Allah Rasûlü'ne düşman olanlarla dostluk ettiğini göremezsin buyuruyor. Yine Deylemi'nin zikrettiği diğer bir hadis-i şerifte, Allah'ım bana bir facirin dünyada ve ahirette karşılığını vermek durumunda kalacağım bir nimeti nasip eyleme. Hep bunlar ne oluyor? Kalbin korunması olmuş oluyor. En büyük gaflet Efendimiz'i tanıyamamaktır. Dolayısıyla ondan uzak kalmaktır. Zira onu tanıyanın ondan uzakta kalması asla düşünülemez. Hatta bir hocamız vardı, Nurettin Topçu mütefekkir. O bir veli zattan epey bir sohbetti bununla hayatı boyunca. Diyor ki, eğer diyor ben diyor bu Allah'ın veli kulunu tanıyamasaydım, Allah Resulü'nü tanıyamadan gidecektim öbür tarafa. Burada ne var düşüncemi de Allah Resulü'nün hallerine, zamanı aksettiren Cenab-ı Hakk'ın velileridir. Bunun için bütün hak dostlara, Abdülkadir Geylani Hazretleri, Bahattin Nakşibendi Hazretleri, Aziz Mahmud Hazretleri, Mevlana Hazretleri, hep bunların hallerine baktığımız zaman, Rasûlullah Efendimiz'in hallerine aksettiren, zamana yayılmış zirvelerdir. Burada iki şey var. Allah Rasûlü'nü iyi tanıyabilmek için, Allah dostuyla beraber olmak. Çünkü onlarda Allah Rasûlü'nün hallinden sirayet vardır. Onun için bu sohbetler de çok mühimdir. Fakat bu dünyada o gönül servetinden, yani Allah Rasûlü'nü tanıyamaktan habersiz yaşayanlar, definenin üzerinde ömür sürüp de açlık sefalet içinde ölen bedbaht bir kimse gibidir. Efendimiz bir gün eshabıyla kabristana gitmişti. Orada, kabristanda dua ettiler. Ondan sonra dediler ki, buyurdular ki, ben kardeşlerimi görmeyi çok özledim. Eshâb-ı kirâm, ya Rasûlullah, senin kardeşin biz değil miyiz deyince, yoktu, ben onları görmeyeceğim, ben onu havz kenarında bekleyeceğim buyurdu. Kısacası, biraz daha kısaltırsak, ben onu karşılayacağım buyurdu. Fakat öyle bir grup gelecek ki, onlar dedi, bunlar ya Rasûlullah, senden sonra sünnet-i seniyyeyi yaşamadılar. Mani oldular, iyi bir misal olmadılar, onları ben geriye dönün, sizler gidin diyeceğim. Velhâsıl bugün öyle bir durumdayız ki, İnşallah büyük bir nimetin içindeyiz. Eğer Rasûlullah Efendimiz'in o hâlini, sünnet-i seniyyeyi yaşayabilirsek, bizlere ne mutlu inşallah. Ruhamâ-ü beynehüm buyuruluyor. Birinci vasıf, imanı korumak, kalbi korumak, bir takım yani tehlikelere karşı imanın gücünü kullanmak. İkinci olarak gelen, ruhamâ-ü beynehüm, kendi aralarında merhametlidir. Demek ki merhamet bir müminin imanını tescil eden bir alamet farikası. Merhamet imanın ilk meyvesi. Merhamet olmayan yerde insanlıktan söz edilmez. Toprağına merhamet tohumu ekilmeyen ülkeler istikbalin matem ülkeleri olmaya mahkumdur. İşte maalesef Suriye başta olmak üzere günümüz dünyasında mazlumlar coğrafyaları bunun en acı tezahürleridir. Yani küresel güçler zulmettiği mazlumlarla onların feryatlarının neticesinde virüs dünyayı ziyarete geldi. Elhamdülillah da çok şükredelim ki memleketimizde azalmaya başladı. Çünkü geçirdiğimiz Ramazan-ı Şerifler, ilticalar, istiğfarlar, hatmi şerifler inşallah bu musibeti bertaraf edecektir. Merhamet nedir? Merhamet, sende olanı, ondan mahrum olanlara ikram etmendir. Diğer bir ifadeyle merhamet, başkalarının mahrumiyetinin telafi için onların yardımına koşmaktır. onların eksikliğini telafi etmektir. Zira bir mümin mümine zimmetlidir. Bir mümin bütün mazlumların, mağdurların, yetimlerin, gariplerin, hayvanat ve bütün mahlukatın kendi zimmetli olduğunu idrak içinde olacak. Şu hadise çok mühim. Efendimiz vefat ederken Enes naklediyor. Efendimiz iki şey üzerine çok durdu. Birincisi Cenab-ı Hakk'a olan kulluğumuzu kulluk dediğini tekamül etmemiz. Namaz, namaz, namaz buyurdu. İkincisi de emrinizin altındaki hukukuna dikkat edin. Bunlar yetimler, dullar, mazlumlar vesaire. Değil mi? Efendimiz'in son vasiyetiydi bu. Artık Enes diyor ki öyle bir oldu ki artık Efendimizin sesi duyulmaz hale geldi fakat tekrarlıyordu. Yani Efendimizin ümmeti olan iki en son vasiyeti. Efendimiz ümmetinin derdi. Bir mümin de ümmetin derdinde olacak. Allah'ın verdiği bu nimetin bedelini ödemeye gayret edecek. Ariflerin güzel bir ifadesi var. Beden yemek ile doyarken gönül yedirmekle doyar. Cenab-ı Hak Efendimiz Rauf ve Rahim olduğunu bildiriyor. Mümin de yüreğinden rahmet taşıracak bir merhamet ummanı olacak. Efendimiz bir gün buyurdu. Nefsim kudret elinde bunu Allah'a yemin ederim ki birbirine merhamet etmediğini müddetçe cennete giremezsiniz. Tabi bu merhamet çok mühim. Bunun merhamet olması için kalbin rıkkat sahibi olması lazım. Cenab-ı Hak bu taaffuf iffet sahiplerini sen onların simalarından tanırsın buyuruyor. Yani kalp bir rotgen hale gelecek ki sen mağdurları, mazlumları, zayıfları, garipleri, yalnızları kalben tanıyacaksın. Böyle Allah'ın rızasını elde etmiş olacaksın. Yine Efendimiz bize ashâb-ı kirâm, ya biz hepimiz merhametliyiz dediler. Efendim yok dedi, yok. Benim kastim merhamet, sizin anladığınız şekilde yalnız birbirinize olan merhamet değildir. Bilek bütün mahlukata şamil olan merhamettir. Evet, bütün mahlukata şamil olan merhamettir buyurdu. Yani Allah Celle Celaluhu ne kadar şu cihanda mahlukat varsa hepsini insan için halk etti. El-Musavvir, El-Bâri sıfatların tecellisi. İnsan bu kainat kitabını sayfadan çevirecek, bu kevni ayetleri okuyacak. Cenab-ı Hakk'ın El-Musavvir, El-Bâri sıfatlarının azametiyle tefekkür edecek. Tabi bu merhamet çok mühim. Yani en ufak bir merhameti bile ihmal etmemek lazım. Cenab-ı Hakk'ın orada bir rahmet tecellisi olur. İşte orada Rasûlullah Efendimiz susayan bir köpeğe su veren çöldeki bir insanı affedildiğini bildiriyor. Derim o çöldeki insan şunu düşündü. Benim elimde imkan var. Ben kuyuya inip suyu içtim. Fakat bu kuyunun başında bekleyen köpeğin bir imkanı yok. O bana zimmetlidir. Beni yaratan Allah, o köpeği yaratan aynı Allah iniyor, ayakkabısına su koyuyor, o şekilde suluyor, Allah'ın rahmeti üzerinde tecelli ediyor. Demek ki bir kalp gözü ile bu kainatı seyredebilmek. Bir kendisine bütün her şeyin zimmetli olduğunu şuuruna varabilmek. Nebatat da öyleydi. Bir bedevi ağacı kökünden sallıyordu. Efendimiz çağırdı. Bak dedi, bunu dedi kökünden sallamaydı. Yaprağını alacaksan köküne bir zarar vermeden al buyurdu. Velhâsıl hadis-i şerîfte buyuruluyor. Yeryüzündeki şefkat ve merhamet gösteriniz ki gökyüzüne size merhamet etsin. Yani melekler bile size dua etsin. De bunun ashâb-ı kirâmda çok güzel tecellileri var. Yani nasıl bir zimmetli görebilmek. Mesela bir köle Abdullah bin Cafer dehşetle kalıyor. 3 dilim ekmeği bir köpekle paylaşıyor. Bunu Allah bana gönderdi diyor. Bana misafir olarak geldi diyor. Ben bugün diyor sabredeceğim diyor. Yine çobana bir koyun vermesi için ona bir takım ücret teklif ediliyor. O benim değil diyor. Nereden bilecek bunun sahibi dediğiniz zaman denemek için kalbi durumunu Allah yüzünü semaya kaldırıyor. Hatta böyle rengi değişiyor. Allah görmüyor mu diyor. Yine Allah nerede diyor. Yine sütçü kadının kızı da aynı şeyi söylüyor. Annesi süte su koyduğu zaman, evet halife görmüyor mu, Allah görmüyor mu? Velhâsıl işte rahmet insanın kısaca vasıfları. Yani rahmet insanın bulunduğu yere huzur veren bir kişidir. Yaşadığı zaman ve mekanda, âlem-i rahmet olan Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in temsilcisidir, şahididir. Benliğini bertaraf etmiştir. Kat efla menze, kat efla mentezekka. İç âlem temizlenmiştir. Çoraklaşmış gönül bir yağmur misalidir. diyargâmdır. Önce kendini düşünmek yerine daima kardeşim önce sen der. Hasan Harkani Hazreti buyuruyor. Türkistan'dan Şam'a kadar olan sahada birinin parmağına diken batsa o benim parmağıma batmıştır. Birinin ayağına taş çarpsa o benim ayağıma çarpmıştır. Onun acısını ben hissederim. Bir kalpte hüzün varsa o kalp benim kalbimdir. İşte bir Müslüman yüreği. Sanki bir mahşer kaynıyor yüreğinde. Bütün ümmetin derdi kendisinin yüreğinde. Sırrı Sakati Hazretleri müminin derdiyle dertlenmeyen bizden değildir hadis-i şerife geldiği zaman evinin yanmadığını seviniyor, 30 sene tövbe ediyor. Evi yananların durumunu o anda gafil kaldım diye. İşte Mevlana Hazretleri Şems'e benim bir tek şey öğretti. Şems'in Mevlana kadar bir kültürü yoktu, zihni kültürü. Bir dervişti. Fakat kalbi rahmetle dolu bir dervişti. Onun Mevlana'nın zihninden öğreteceği bir şey yoktu. Fakat kalbini öğretiyor, nefsani prangaları kırıyor. Bir üşüyen varsa, Celaleddin sen ısınma hakkına sahip değilsin diyor. O da ben ısınamıyorum diyor. Yine Budar kabilesi geldi, Efendimiz'in rengi değişti. Sefadisin bir köyüydü. Ne varsa herkes getirsin diye. Ondan sonra herkes gelir, Efendimiz'in rengi pembeleşiyor. Tebessüm artıyor. Yani bir müminin sevinciyle sevinebilmek, bu da bir müminin farik vasfı olmuş oluyor. Davud Tahi Hazretleri öyle. Talebi et getiriyor, o yetimlerden ne haber diyor. Çünkü o yetimleri doyurmadan kendisi yemek arzu etmiyor. Talebesi, efendim ona bildiğiniz gibidir deyince, bak oğlum diyor, sen onlara yedirirsen, bunu götürürsen aşağı alaya çıkar. Biz yersek bir müddet sonra dışarı çıkar. Yani burada ne var? Bir müminin farik var. Doyurmakla ruhunu doyurabilmek. Resulullah Efendimiz de bu şekildeydi. Ayşe Vâlidemiz naklediyor. Ganimetler gelirdi. Efendim bunları dağıtmadan, bir Müslümanın derdine derman olmadan bunlardan bir şey almazdı. Hatta üç gün üst üste arpa ekmeğiyle doyduğunu hatırlamıyorum buyuruyor. Demek ki bir Müslümanın, burada şunu görürüz, en büyük farik vasfı, bir Müslümanın derdiyle derman olmak, ona huzur vermek, onu doyurmak, o şekilde kendisinin ruhunu doyurmak. İmanın lezzeti merhametle tezahür eder. Netice hizmettir. Hizmet, muhtaçlarını, ihtiyaçlarını görebilmektir. Manevi açlık, bugün maddi açlıktan daha öteye gitmiştir. Kalp âlemindeki müsbet menfi enerji, hissiyatlara göre hareket eder. Faziletler, kalplerdeki ruhaniyet hissiyatlarının heyecanından meydana gelir. Hizmetler, bu ruhaniyet derecesi nispetindedir. Canı ve malı hizmette sarf etmek, kulu Allah'a yaklaştırır. Nefse sarf etmek ise, insanı Hak'tan uzaklaştırır, Allah korusun. Onun için Sâd-ı Şirâzî, Hak dostları kimsenin uğramadığı dükkânlardan alışveriş yaparlar. Yani matemlerin civarında dolaşırlar. Sâil ve mahrumu hâlâ arz edemeyenle bulurlar. Yine Eysemin'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Allah Teâlâ insanların ihtiyaçlarını temin etmek üzere bir takım insanlar yaratmıştır ki insanın ihtiyaçları için onlar ihtiyaca koşarlar. İşte onlar Allah'ın azabından emin olan kimselerdir. Tabi bunların en mühimi bugün manevi irşad içinde koşanlar. Daima Eshâb-ı Kirâm Efendimiz'in irşadı ile huzur buldu ve bu irşadı da dünyanın dört tarafına yayılarak devam ettirdi. En büyük lezzet de burada. Huzur da burada. Bugün tabii manevi dünyadan insanlar uzaklaştığı için robotların yapay zekanın peşinde koşuyor. İşte Cenab-ı Hak da bir virüsle yapay zekaları, robotları vesaire bir anda sıfırlandı. O küresel güçlerin güçleri bitti. Hazreti Mevlana ne güzel buyurur. Dünya hayatı bir rüyadan ibarettir. Dünyada servet sahibi olmak rüyada define bulmaya benzer. Dünya malı nesilden nesle aktarılır, yine dünyada kalır. Esas meziyet malı kullanmayı bilmek, bunu ahiret sermayesi yapabilmektir. Yine Şeyh Sadi Hazretleri buyuruyor. Kapına bir garip gelirse elini boş gönderme. Allah görsen belki bir gün sen de garip olur, kapıları dolaşırsın. Gönlü yaralı olanların hatırını sor, onlara bak. Belki bir gün sen de o vaziyete düşersin. Sen ki bir şey istemeyin kimsenin kapısına gitmiyorsun. Buna şükrane olarak kapısına gelen yoksulu kovma, onu surat asma, onu bilakis tebessümle karşıla. Yine burada şunu da Sâd-ı Şirâzî şey yapar. Birisine iyilik ettiğin zaman bir gurur, bir kibir gelmesin. Ben efendiyim, o bana muhtaçtır diye büyüklenme. Zaman kılıcı o muhtaç kimseyi vurmuş deme. Zira vuran kılıç henüz kınına girmemiştir. Mümkün olur ki o kılıç bir gün seni de biçer buyuruyor. Hatta Mevlana bu hususta da gölge gibi ol diyor. Bak diyor gölgenin de boynu olmadığı için diyor kılıç diyor boynu olmayan kişiye bir zarar vermez. Yani mütevazi insana bir zarar vermez buyuruyor. Yine buyuruluyor fakirin sadakaya ihtiyacından fazla kendisi sadakayı sevabı muhtaç görmeyen zengin sadakayı iptal etmiş ecrini kaybetmiştir. Demek ki burada da anlaşılıyor fakirin sadakaya ihtiyacından fazla bizim o fakirin garibin duasına muhtaçız. Onun ihtiyacı dünyaya ait, bizim ihtiyacımız ahirette. Cenab-ı Hak ve ahsin kema ahsenallahu ileyk buyuruyor. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara ihsan et buyuruyor. Ondan sonra gelen ayette, üçüncü fasılda demek ki bir de akide sağlam olacak. İkincisi bir mümin kardeşliği, beraberlik. Üçüncüsü de ibadet faslı geliyor. Terahim rükkân sücceda, onunla rükû ederken, secde ederken görürsün buyuruyor. Demek ki Cenâb-ı Hak bu namazı bir nimet olarak bize ihsan etti. Namaz, Cenâb-ı Hak'la baş başa gerçekleşen bir mülâkat ve bir beraberlik. Namaz, mü'minin miracı oluyor. Onun için Rasûlullah Efendimiz, namaz mü'minin miracıdır. Çünkü Cenâb-ı Hak orada secde et ve yaklaş buyuruyor. Tabii namaz, bizim bir röntgen, fahşadan, münkerden korur buyuruyor. Tabi burada ne kadar namaza bir itina gösterebilirsek, kalp ve beden ahengi içinde kalabilirsek, o kadar bizim için bir lütuf olmuş oluyor namaz. Onun için namazı asla bir sıklet olarak, bir mecbure savar gibi kılmamak icap ediyor. Namaza edep ile hazırlanmak icap ediyor. Zira ayet-i kerimede buyuruyor Araf 31. ayette, ey Âdemoğulları! Her mescide gidişinizde, her secde edinizde güzel elbiseler giyin buyuruyor. Çünkü daima orada kul ilahi huzurda olduğunu idrak içinde olacak. Bu namazı huşu ile eden toplumda tarihte bir psikiyatrik bir rahatsızlık görülmedi. Bir sadece öyle bir rahatsızlık yoktu. Herkes hayatından memnundu. Namaz da ruhani hayatını terbiye ediyordu. Namaz da Cenab-ı Hak yaklaşıyordu. Bulduğu o huzur dünya ve bir takım meçhezileri bertaraf ediyordu. Sadaka da öyle, zekat ve infak da öyle. Toplumda hiçbir patlama yoktu. Güzel bir kardeşlik yaşanıyordu. Cenab-ı Hak insan anatomisine en güzel secde edecek halk etti ki bol bol secde etsin. Yine buyuruluyor hiçbir gölgenin bulunmadı o dehşetli kıyamet gününde. Arşın altında 7 kişiden biri de kalpleri mescitlere asılı olan müminler. Namaza iştiyaklı, namazı seven kimselerdir. Onun için hepimizin duası şu olmalı, Ya Rabbi bize namazı çok sevdir. Biz namazı ne kadar seversek, namazın itina edersek, diğer bakımdan farz, sünnet, müstahap vesaire şey yaparsak, demek o kadar Cenab-ı Hak'ta beraberlik temin edilmiş olur. Rahmet tecelli eder. Yine İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor, sakın diyor, sünnetleri diyor, müstahapları diyor, itina görmekten uzak kalma diyor. Onlar çünkü üzerinde Cenab-ı Hak yaklaştırır buyuruyor. Mütevâdir hadiste buyuruluyor. Kul farzları ifa eder. Nafilelerle Cenab-ı Hak'a yaklaşır. Onu ben gören gözü, işten kulağa, akleden kalbe olurum buyuruluyor. İbrahim aleyhisselam derdi buydu. Benim soyumdan geleceklerin namazın devamı kılanlardan idi. Rabbim duamı kabul et diyordu. Allah bunun tam zıttına da bu zagar cehenneme girenlerin birinci vasfı da biz namaz kılanlardan değildik diyorlar. Namaza ait çok vakalar var, hadiseler var. Asr-ı saadetten misaller var. Cenab-ı Hak namaz kılabilmeyi, hakkıyla namaz kılabilmeyi cümlemize ihsan ve ikram buyursun. Ondan sonra yebdugûne fadlan minallâhi ve ridvânâ, Allah'tan lütuf ve rıza isterler. Yani kulun tek gayesi Allah rızası olmalıdır. onu vuslat olmalıdır. Cenab-ı Hak ayetlerde ve hadis-i şeriflerde bunun ehemmiyetini bildirmektedir. Bir insan üstünlüğü, şerefi, izzeti o insanın faziletiyle kaimdir. Sıradan insanlar bu dünya sahnesinde serilerine geçer giderler. Fakat fazilet sahibi insanlar daima hayırla yad edilmeye devam ederler. Cenab-ı Hak fazilet sahibi kimse ömürlerine vefatlarından sonra devam ettirir. İşte bugün evliyaların durumu. Hazreti Mevlana devam ediyor. Yunus Emre devam ediyor. Bahattin Nakşibend devam ediyor. Emir Sultan Hazret devam ediyor. Aziz Mahmud Hazretleri devam ediyor. Bu güzide insana hayatlarını güzel bir şahsiyet ve karakter vaz eden, Allah'ın rızasını tahsilinden başka bir gayrı olmayan fazilet numunesi olan insanlardır. Yine bu muhtelif bu hususta evliyanın ayrı ayrı hikmetli şeyleri vardır. Esas keramet de budur. İki türlü keramet vardır. Biri kevni keramet, ikincisi manevi keramet. En büyük keramet festikim kema ümürte istikamet en büyük keramet olmuş oluyor. Emrolunduğu gibi dost doğru ol. Kevni kerametler ise muhatapların istidâ için adeta bir şok tesiri yapan maddi âlemde meydana gelen fevkalade hadiseler, tayyi mekan, ortada bulunmayan bir eşyayı göz önünden kaldırmak. Ve bu şekilde bir imanı zayıf olan kimseye bir şok tesiri yapabilmek içindir. Hak dostları bu tip kerametlere fazla itibar etmezler. Zira halkın hayranlığı, alkışları, aşırı iltifatları gelir arkasından. Cahil kimse artık o her şeyi o veliden beklemeye başlarlar. Bu şekilde yanlış bir akideye de düşerler. Diğer bakımdan evliyaullah niye kaçar bu kevni kerametlerden? Bu sahibinin gurur, kibir ve şöhret gibi tehlikeye sürükleyebilir. Dolayısıyla bütün bu imtihanlar Cenab-ı Hakk'ın büyük bir imtihanı kaldıramayıp helak olan bağlum bin bavrana ibret dolu misalin çok mühimdir. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak şöyle onlara yani Yahudilere kendisine ayetlerini verdiğimiz fakat onlardan sıyrılıp çıkan o yüzden de şeytanın peşine takılıp onun azgından olan kimsenin haberini oku. Yani bağlum bin bavrana'nın haberini oku. Onu tıpkı bir kelbin durumuna benzer. Üstüne varsan dilini çıkarıp solur, bıraksan dilini sarkıp solur. İşte ayetlerin yalan ya kavmi durum böyledir. Kıssayı anlat belki düşünürler. Yani bir daha evvel bu bağlum bir kerametleri vardı. İsmi azam mahsardı vesaire. Bir an nefsinin şöhretine uydu. Allah korusun helak oldu gitti. Ayrıca keramet bir müminin manevi derecesini göstermez. Nitekim Ebu Bekir radıyallahu anh peygamberden sonra insanın en hayırlısı olmasına rağmen kendisine pek çok keramet sadır olmamıştır. Pek fazla keramet sadır olmuş. Onun en büyük kerameti Efendimizin istikamette bulunmasıdır. Resulullah da ben kalbimde ne varsa Ebu Bekir'in kalbine ilka ettim buyuruyor. Ebu Bekir Efendimizin en mühim kerameti işte Fes-sakim kema ümürt ayet-i kerimesi. İmam Raid talebesi Doktor Muhammed Suhre şöyle der. İstikametin bereketi kerametten ziyadedir. O diyor ki o zat ey keramete önem veren diyor. Onun peşinde koşan kimse şunu iyi bil ki diyor. Hafız Muhammed Rafi'ye sor diyor. Allah ne sebeple senin kıraatini her gün insanları dinletiyor da bunun sevabını devamlı alıp duruyorsun. İşte en büyük kerametin bu. En büyük keramet bu diyor. Yine İmam Şafii'ye sor diyor. İnsanlar niçin senin tertip ettiğin salavat okuyorlar da senin salavatın yüzlerce senin tekrarlanıp duruyor. İşte İmam Şafii'nin kerameti diyorlar. Ebu Hasan Şazeli'ye de sor diyorlar. Niçin senin Kızbülbahr duanı devamlı okuyorlar ve o vesile insanların duası kabul ediliyor. Niçin senin ziyaretin yüzlerce senedir dağlar arası binlerce kişi kilometre kat ediliyor, senin ziyarete geliyor. İşte senin kerametin budur. Yani ihlas esas keramet. İmam Nebevi'ye sor diyor. Bu kadar da ilmi ne zaman öğrendin sen diyor. Bunca eseri telif ettin, 44 yaşında vefat ettin diyor. Tüm ümmet-i Muhammed bu sebeple yüzlerce sene senin ilminden istifade ediliyor. Hatta öyle bir İmam Nevevi'nin hassasiyeti var ki karpuzu bile yemiyor çünkü hadis-i Efendimiz'in nasıl kestiğini, nasıl yediğini görmediği için. Yine Asım kıraatinin ravisi Hafsa'ya sor diyor. Allah senin rivayetini ne sebeple en yaygın kıraathane getirdi ve yüzlerce ismin mushaflarda yazılıyor. Hafs kıraati olarak. İşte gerçek keramet. İmam Leys bin Sa'd'a sor. Mezhebin bu mezhep sahibiydi. Mezhebin yok olup gittiği halde Allah senin ismini ve güzel ahlakını neden baki kıldı? İmam Busiri'ye de sor. Allah ne sebeple senin naatlarını yüzlerce senedir meclislerde okutuyor? İmam Cezuli'ye de sor. Allah ne sebeple senin tertip ettiğin salavatları seçti ve yüzlerce senedir her gün okutturuyor? Bunun gibi daha birçok kişi var. Onların hepsi de sana bir tek cevap verecektir. Takva, istikamet, festakim kema ümirte. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol ayet-i kerimesi. Onun için diyor havada uçan, suda yürüyen, çeşitli kerameti gösteren bir veliye şaşırma diyor. Biz kerameti kabul ederiz. Onu inkar etmediğimiz gibi onu hedeflemez ve peşinden koşmayız. İnsanları onları da değerlendirmeyiz. Keramet elde etmeye çalışma ki kerameti ikram eden mükrimden geri kalmayasın. Yani ne demek bu? Kendine bir enaniyet gelmesin. Takva, ihsan ve tezkiye ehli ol ki Allah sana ikram etsin ve seni salihler arasında katsın. Yine Cenab-ı Meryem suresinde ayette Cenab-ı buyuruyor. İman edip salih ameller bulunanlar gelince ona çok merhametli olan Allah gönlüne bir sevgi yaratacaktır. İşte günümüz. Mevlana'nın geçili 7 asır oldu. Devam ediyor. Eyüp Ensari Hazretleri'nin her gün yüzlerce ziyareti var. Onun 1400 küsur sene oldu gelip geçmesi. Bütün evliyalığa baktığımız zaman hepsi o şekilde. Aziz Mahmud Dahi'nin 400 küsur sene oldu. Her gün bizim ziyaretçimiz mi çok? Aziz Mahmud Dahi'den ziyaret çok. Kim canlı kim değil. Ve Cenab-ı Hak bir sevgi, bir muhabbet vermiş oluyor. Böyle ondan sonra gelen ayette onların simalarında yüzünde secde izleri vardır. Yani Hakk'a yakın kulların simaları parlatan Allah'ın yaptığı secdelerdir. Kıl namazlardır. Samimi kulluklarıdır. Yani onların yüzlerindeki çizgiler değil, onların ruhundan simalarına akseden ruhaniyettir. İbadet hali, muamelat hali, nezaket, zerafet hali onların her tarafını kaplamış, ona derin bir huşu, tevazu, safiyet, berrak, huzur ve sükûn hali kazandırmıştır. Min eseri sucud. Daima siret, sureti daima akseder. Suretler, siretlerin aynası mesabesindedir. Ondan sonra gelen ayet-i kerime, Tevrat'taki vasıflar, İncil'deki vasıfları bildiriyor. Cenab-ı Hak ayet-i kerime, onlar filizi yarıp çıkarmış. Gittikçe kuvvetlendire kalınlaşmış. Gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki, bu ekicilerin hoşuna gider. Allah böylelerini çoğaltıp kuvvetlendirip de kâfirlerini öfkelendirir. İşte bugün aynı bir tezahürü. Kâfirler öfkeleniyorlar, İslam fobi diyorlar vesaire diyorlar. İslam kendini rahatsız ediyor. İslam kendini nefsane hayatını bozuyor. Nefsane hayatına zarar veriyor. İstedikleri yaşamak istiyorlar diğer mahlukat gibi. Fakat İslam onlara zarar veriyor. Onları reddediyor. Onların bir batıl olduğunu bildiriyor. Velhâsıl İslami gayretleri revaç verildiği zaman Cenab-ı Hak kullarına ayrı bir bereket lütfetmiştir. Eshâb-ı kirâm bunun en güzel misali. Zira onların üstün gayretleriyle İslam dünyanın pek çok beldesine yayılmıştır. Müslümanların ve ehl-i Kur'an'ın artmasıyla gayret göstermek lazımdır. Dolayısıyla günümüzde emri bil maruf, nehi anil münker çok ehemmiyet kazanmıştır. Cenab-ı Hak buyuruyor. Âl-i İmrân 104. ayet. İçinizden hayra çağıran, iyiliği emri kötülüğü men eden bir topluluk bulunsun, işte onlar kurtuluş erenlerdir. Size zamanı kurtuluşun bir vesilesi yaşamak ve yaşatmak. Yine 110. ayette siz insanların ortaya çıkıp en hayırlı ümmetsiniz. En hayırlı ümmet Cenab-ı Hak bir hayırlı ümmet vasfı veriyor. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarsınız. Cenab-ı Hak gerçek müminleri mallarıyla canlarını cennet satın aldılar diyerek methetmektedir. Ticarete lentebur buyuruluyor, en hayırlı bir ticaret. Kur'an-ı Kerim'i tilavet, öğretmek, öğrenmek, Kur'an'a emek vermek, namazı huşu ile kılabilmek, Allah'ın verdiği nimetleri Allah yolunda sarf edebilmek. Eshâb-ı kirâm bu iman gücüyle hidayet bayrağını Efendimiz'e devraldı. Ufukları taşıdı. Ta Çin'e, Semerkant'a, Kayravan'a, Afrika'nın içlerine kadar hidayet ve irşat yolculuğu çıktı. Yani insan olan her yerde o insanlar hidayete ulaştırmak için Eshâb-ı kirâm tâbiîn yolculuğa çıktı. Zalim krallar karşısında ve cellatların önünde Rasûlullah'ın davet mektubunu cesurca okudular. Hiçbir tehlikeyi umursamadılar. Karşılaştıkları birçok müşkülatlar ve engelliler onun tebliğine mani olmadı. Hakkı olan muhabbetin en belirgin vasfı, mahlukatı olan merhametle tezahür eder ki, bu nesile hizmettir. Hizmet nedir? Hizmet, muhtacın ihtiyacını görmektir. Bugün de en büyük muhtacın ihtiyacı hidayettir. Cenab-ı Hak hizmete büyük bir sır vermiştir. Allah'a kulluk etmek için yaratılan insana hizmet bir nevi Allah'a kulluk makamındadır. Kâmil mümin hizmetle dinlenir. Eshâb-ı kirâm bu yolculuğa yorulmadı hiçbir zaman, usanmadı. Süfyân-ı Sevrî Hazretleri buyuruyor bu işin ehemmiyetine dair. Horasan'a gidip yani o zamanki Orta Asya tebliğde bulunmak senin için Mekke'de mücavir olmandan yani Mekke'de ikamet etmekten daha kazançlıdır. Allah yolunda hizmet etmeyi çok arzu eden bir mümin hiçbir hal ve vaziyeti bahane etmez. Bahane bulmaz. Bütün menfilikleri aşmanın bir yolunu araştırır. Nitekim Şazeli meşayihinden Derkavi Hazreti şöyle der: "Üstadım beni bir kabileye gönderiyordu. Ona dedim ki gittiğim yerde manevi sohbetler yapıp hasbihal edeceğim bir Allah kulu bile yok. Orada ben yapayalnız kalacağım." Yani halk çok avam diyor. Bana üstadım şu cevap verdi: "Muhtaç olduğun insanı kendin doğuracaksın. Muhtaç olduğun insanı kendin doğuracaksın. Yani kendin arayıp bulacaksın, yetiştireceksin." İnsanlık tarih boyunca bütün derdi dünyanın kuru kavgası olanlar yakıp yıkarken diğer taraftan derdi gönül fethi olanlar daima imar ve ihya ettiler. Mamun ve mahzun yürekleri teselli ettiler. Aç karınları doyuran imaretin yanında muhtaç gönülleri doyuran dergâhlar inşa ettiler. Kirlenen telleri temizleyen hamamların yanı sıra kararan gönülleri arındıran mabetler, zaviyeler, tekkeler inşa ettiler. Arkalarından çil çil kubbeler, gök kubbede ise hoş bir seda bırakıp gittiler. Cenab-ı Hak inşallah böyle bir ömür nasip etmemizi, cümlemize ihsan etsin, ikram eylesin inşallah. Cenab-ı Hak hislerimizi, niyetlerimizi daima rızasıyla telif eylesin. Kalplerimizi dini üzere sabit kılsın. Cenab-ı Hak cümlemize Eshâb-ı kirâmın yaşadığı gibi aşk ile yaşanan bir iman, kalp ve beden ayrı içinde ifa eden bir ibadet hayatı, Allah Resulü'nün ruhani dokusuna hisse alarak yaşanan bir muâşeret nasip eylesin. Elinden, dilinden, gönlüne âlemlere rahmet tevzi eden salih bir mü'min olabilmemizi lütfu kerimiyle ihsan eylesin. Âmin. Lillâhi Teâlâ-l-Fâtiha.